Merhaba dostlar, Meleklerin Payı podcast serisinde 3. podcast'teyiz. Bir önceki podcast'imizde viski tadımı nasıl yapılır demiş ve koklama işlemini biraz anlatmıştık. Koku duyumuzdan bahsetmiştik. Şimdi devamını getirelim. Tabii kokladıktan sonra bir sonraki aşama tadım. Ağzımıza bir yudum alıyoruz ve notlarımızı almaya devam ediyoruz. Ağzımıza aldığımız viskinin tadını alabilmek için öncelikle ağzımızın her yerinde bir dolaştırmamız gerekiyor. Çünkü dilimizin her yanı her tadı almıyor. Mesela tatlı duyuları biz dilimizin uç kısmında alıyoruz. Biber, baharat gibi tatları daha çok dilimizin arkasında. Tuzlu, ekşi gibi tatları da dilimizin orta ve yan bölümleriyle alıyoruz. Bu yüzden ağzımızın her yerinde bir dolaştırmamız önemli. Eğer dişlerinizin arasından hafifçe bir hava alırsanız, bir nefes çekerseniz burnunuzun arkasına doğru da göndereceğiniz için kokuyu tadım notu almanız kolaylaşabilir. Unutmayın ki tadım notu almak sadece dilimizdeki yarattığı tadı sadece not etmek değil. Biz koklamaya devam ediyoruz. Damağımızın arkası burnumuzun arka tarafıyla birleştiği için aslında koku almaya, koku notu almaya devam ediyoruz viski ağzımızdayken de. Burada küçük bazı tüyolar var. Eğer Speyside Highland bölgesinden bir viski içiyorsanız meyvemsi, çiçeksi notaları almanız büyük ihtimal. Kafanızdan farklı meyveleri, çiçekleri geçirerek tadı neye benzettiğinizi not alabilirsiniz. Ben elma, portakal, üzüm, kuru üzüm gibi meyveleri her zaman kafamdan geçiriyorum ve o tatlardan hangisini aldığımı not etmeye çalışıyorum. Her viskide her türlü tadı almıyoruz. Tabi eğer viskinizin bir Amerikan viskisi olduğunu biliyorsanız genellikle Mısır'dan üretildiği ve başka tahıl, tabi tahıl oranları değişmekle birlikte genellikle Mısır ağırlıklı olduğu için daha tatlı notalar almanız mümkün. Amerikan viskileri, Amerikan yeni meşe fıçılarda bekletildiği için bu fıçılardan gelen odunsu, vanilyamsı notaları almanız da çok mümkün. Bunlar da aklınızda olsun. Bazı viskilerde, bazı Japon viskilerinde, bazı yaşlı 18 yıllık mesela Speyside'larda, Highland viskilerinde çok kompleks, çok zengin bir tadım profiliyle karşılaşıyoruz. Notlarında gördüğünüz kompleks, zengin gibi tanımları da bu tip pek çok tadın bir arada olduğu viskileri tanımlamak için kullanıyorum. Bazen viskileri kokladığımızda aldığımız kokularla ağzımızda bizde bıraktığı izlenim çok farklı olabiliyor. Mesela çok çiçeksi bir koku alabiliyorsunuz ama ağzınıza aldığınızda çok baharatlı bir viski çıkıyor. Bu viskilerde bazen şizofrenik sıfatını kullandığım oluyor. Ters köşeye yatırmak fiilini kullanıyorum. Her zaman çok belli olmuyor. Bu koku damak profilini göstermeyebiliyor. Su katmak, özellikle yüksek alkollü viskilerde eğer %55-60 gibi bir viski tadıyorsanız çok gerekli bir işlem. Birkaç damla su ekleyebilirsiniz. Bazı baş tadımcılar neredeyse birebir sulandırabiliyor viskisini koku ve tadım notu alabilmek için. Su kattığımız zaman aromalar çok daha rahat ortaya çıkıyor ve koku almak çok daha kolaylaşıyor. Ama söylediğim gibi viskinizi sadece tadım yapmak için ardından tadım yapmak için değil arkasından yudumlamak için koyduysanız bardağınıza çok fazla su eklemenizi önermem. O zaman alkolü çok düşüyor çünkü. En son olarak da bitiş notu alıyoruz. Bitişten kastım da ağzımızda damağımızda bıraktığı izlenim ne kadar sürüyor. Bunun için saniyelerle yaptığımız bir hesap yok. Şarap uzmanları burada genelde saniye sayarak bunu belirtiyor ama biz biraz daha subjektif bir yöntemle kısa, orta, uzun, çok uzun gibi sıfatlar kullanıyoruz. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Ağzımda işte 10 saniye yudumu aldım. 10 saniye sonra o viskinin tadı hala ağzımda mı? 20 saniye sonra bir düşünün, hala ağzınızda mı yoksa tamamen uçmuş gitmiş mi? Buna göre viskileri kısa, orta, uzun bitişli olarak notlandırıyoruz. Son aşamamızda skorlama. Skorlama için bambaşka yaklaşımlar var. Çeşitli uzmanlar tarafından 1'den 10'a kadar puanlayan var. Ben 1'den 100'e kadar bir skala kullanıyorum. Bunun içinde farklı başlıklara 25'er puan üzerinden not veriyorum. Mesela burun üzerinden, koku üzerinden 25, damak üzerinden yani tadım üzerinden 25, bitiş üzerinden 25, bir de genel izlenim bıraktığı genel izlenim üzerinden verdiğim 25 puan. Bu şekilde mesela birine 21 vermişim. Tadı çok hoşuma gitmiş, 25 vermişim. Bitiş orta uzunlukta olduğu için 20 vermişim gibi böyle topladığım zaman alt alta genellikle 70 üzeri bir puanla karşılaşıyoruz. Çok da düşük not verebileceğimiz viskiler zaten raflara çıkmıyor. O yüzden notlarımın çoğunun 70 ile 100 arasında odaklandığını görebilirsiniz. Eğer farklı viskiler için notlarımı görmek isterseniz web sitemin sol menüsünde viski tadım notları listesi var. Oradan herhangi bir viskiye tıkladığınızda 100 üzerinden verdiğim notu görebilirsiniz. Bu notlar bazen değişebiliyor. Çünkü o viskinin farklı bir ekspresyonunu tattığınız zaman kafanızda bir karşılaştırma yapmanız da gerekiyor. Ben bu viskinin 16 yıllığını içmişim, böyle bulmuşum. Şimdi 21'ini içiyorum. Aynı puan mı, daha mı iyiydi diyerek puanlarınızla sonradan biraz oynama yapmanız mümkün. Tabii tadım puanı vermek çok kolay değil başlarda. Bol bol tadım yapmak gerekiyor, bol bol okumak gerekiyor. Çeşitli masterclasslara katılmak gerekiyor. Benim yaptığım gibi son 3 senedir sayısını hatırlamadığım kadar çok masterclass'a katıldım. Elimde sayısız puanlama kitabı var ve çeşitli uzmanların yorumlarını da sürekli okuyorum. Jim Murray ve Michael Jackson gibi ustaların kitaplarından faydalanabilirsiniz. Hangi viskiye kaç puan verildiği konusunda bu insanı çok geliştiren bir konu. Farklı viski kitapları var tabii piyasada. Onun için de bir yazım vardı. Mutlaka sahip olmanız gereken viski kitapları diye aratırsanız o yazıyı da bulabilirsiniz. Bunların bazılarını Türkiye'de de bulabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Slanchiva.